Erkam TV'nin güzide izleyicileri ve Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Daimi konuğumuz GİMDES Genel Sekreteri ve Gıda Mühendisi Hayrettin İşbilir Hocamız bizimle birlikte. Bugün yine önemli konuları değerlendirmek üzerine, biraz daha önemli konulara odaklanmak üzerine ürün incelemesi yapacağız. Hoş geldiniz Hayrettin Hocam.
Hoş bulduk, hayırlı yayınlar olsun.
Sağ olun. Bugün çikolataları her markette olan, neredeyse en ücra köşedeki, bir köydeki bir markette bile bulunan çikolatalardan iki tane aldım. İçeriğini o şekilde okuyayım istiyorum. Ve o çikolatalar çokça kullanılan ürünler. Şimdi bu ürünlerin şöyle bir özellikleri de var. Çok ucuz ürünler aslında. Her çocuğun ulaşabileceği, alabileceği ürünler. Ama milyonlarca liralık reklamlar yapılıyor bu ürünlere televizyonlarda.
Evet.
Yani ciddi paralar harcanıyor bu ürünlerin reklamları için. Şimdi bir ürünün reklamını yaparken o ürüne değmesi lazım deriz ya, hep böyle düşünürüz ticarette. Şimdi ben bu kadar küçük bir ürünün, yani işte 20 liraya satılan bir üründen kazancı ne olabilir? Atıyorum işte 5 lira olsun. 5 liralık bir kazancı milyon milyon milyonlar, yani bazen 10 milyonlar, bazen 100 milyonlar lira harcayıp da reklam yapmak ne kadar feasible, ne kadar kullanılabilir, ne kadar kar ettirilebilir noktasını hep böyle düşünmüşümdür küçükten beri. Tabii sonra ticaret dünyasına, iş dünyasına girdikten sonra bunun anlamını anlamaya başladık, altyapı oturmaya başladım. Şimdi bunların elimizde iki tane çok kullanılan, her yerde bulunan bir ürün var elimizde. Gofretli bir çikolata. İçinde gofret var. Ben bunu okuyamazsam eğer diye fotoğrafını çektim. Büyütürüm en azından diye.
Küçük yazmışlar değil mi?
Evet, çok küçük yazılmış çünkü. Sütlü çikolata kaplamalı gofret diye geçiyor bu.
Evet.
Bunda sütlü çikolata yüzde, bir de parlıyor bu arada, %74 sütlü çikolata varmış. Bu iyi bir oran mı?
Yani evet, sanki gofret oranı daha az, çikolata oranı daha fazla.
Hı hı.
Tabii asıl mesele çikolata kısmı gerçek çikolata mı? Yoksa kokolin dediğimiz çakma çikolata mı? Hani tabiri caiz, yapay demeyeyim de gerçek çikolatayla şimdi konuşuruz onu.
Tamam.
Kokolin dediğimiz gerçek olmayan çikolata diyelim. Onun farkının ne olduğunu konuşuruz inşallah. Belki öyle bir detay var.
Bazı çikolatalarda böyle bir fark var. Mesela 20 liraya satılan çikolatalar var. Bir de 50 liraya aynı boyutta satılan çikolatalar var.
İşte zaten ondan bahsediyorum.
Hmm.
Yani ikisi de, ya çocuk bunu anlamıyor hocam. Çocukların henüz damakları, bilmiyorum, çok kaliteli, çok iyi bir damak henüz gelişmemiş olabilir çocukta. Çocuklar şekerli bir şey olduğu zaman seviyorlar. Biraz daha büyüdükçe bu damaklar artık, hı-hı, şey yapıyor, şekillenmeye başlıyor. Bu gurmelik mi diyeyim artık yani?
Evet.
Reseptörler daha şey yapıyor, kıyaslamalar falan. O yüzden zaten şu an piyasada gerçek çikolata bulmak zordur, onu söyleyeyim.
Hı-hı.
Yani hem pahalıdır.
Evet.
Hem de damaklar zaten daha böyle suni tatlara alıştığı için gerçek çikolatayı kıymetlendirebilecek, değerlendirebilecek, onun değerini, hakkını verebilecek bir damak da hani çok kalmadı desem yeridir yani.
Bizim çocuklar galiba anlıyorlar hocam. Hep pahalı çikolata istiyorlar benden.
Yani aslında iyi bir şey.
Yani
damak
diyorum ki arkadaş, bir de ucuz bir şey isteyin, hep pahalı çikolatalar istiyorsunuz diyorum da. O zaman aradaki farkı anlıyorlar demektir.
Ya olabilir, anlıyor olabilir. Ya çocukları var ya, aslında hani psikolojide şey vardır. Çocukları geliştirmeye çalışmayın. Çocukları bozmayın yeter.
Evet.
Ya çocuklar,
evet,
zaten İslam fıtratı üzere doğmuş. Zaten temiz bir karakter ve fıtrat var. Sen bunu bozma yeter. Damak da böyle aslında.
Hı hı.
Yani damak aslında bozulmasa o gurmelik, o doğallık muhafaza edilebilse çok kıymetli. Ya mesela benim çocuk da, kızım da öyledir yani. Yani mesela piyasa yoğurtlarını artık yani çok yiyemiyor mesela. Ev ya, yoğurdu yer yani. Damak ona alıştı.
Çok
işte onu bozmamak, onu muhafaza etmek kıymetli.
İçindekiler kısmına giriyoruz. İçindekilerde şeker, tam yağlı süt tozu, kakao kitlesi diyor. Şeker, bildiğimiz şeker muhtemelen.
Evet, yani kristal şeker kullanmışlar. Kristal, hı-hı, şekerde çok üst seviye sorunlar vardır diyemem. Hı-hı. Ufak tefek sıkıntılar olmakla birlikte olabilecek durumlar ama üst seviye değil yani.
Tam yağlı süt tozu.
Yani tam yağlı süt tozu bir katkı yoksa, hı-hı, çok nadirattan olsa da birkaç katkı olabiliyor süt tozlarında.
Hı-hı.
O tamamen müşterinin talebine göre şekilleniyor. Ama bir katkı yoksa sütün tozudur. Tam yağlı dediği de yağı alınmamış demektir o. Yani bir yağ oranı var.
Hı-hı.
O yağı alırsan işte yarım yağlı, biraz daha alsan yağsız.
%3, %3,5'luk süt,
evet,
yağları tam,
evet,
yağlı,
evet,
diye
tam
geçiyor
yağlı
ya.
Evet, evet.
O işte normalde onu... bir yağın, bir sütün içerisindeki, hı, yağ miktarı bu mudur aşağı yukarı?
Yani değişir. Şimdi ineğine göre değişir o. Ha, yani bir Holstein, Simmental, Jersey tabii değişir. Ama mevzuat diyor ki, şimdi rakamlar tam hatırımda değil. Onun detaylarına izleyenler bakabilir. Yani tam yağlı diyebilmen için diyor, minimum şu kadar yağ olacak diyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam 3 müydü? Sanki 3
evet,
sınırını hatırlıyorum ben.
Ya da %3.3 olanlar
i̇şte
var.
İşte 3'ün altına girersen diyor tam yağlı diyemezsin diyor mesela. Hmm,
evet.
Ya yani bir minimum sınır koyuyor. İşte yarım yağlı demen için diyor. Yine hatırımda yok, detaylara baksınlar. Atıyorum işte, sallıyorum yani. Atıyorum işte 1.5 diyor mesela. 1.5'un altına düşmeyeceksin diyor. Bu da takip ediliyor yani. Sen eğer tarım işte yarım yağlı bir süt yazmışsan bakanlıkta, tarım il ilçe müdürlükleri de denetleyen mekanizmalarda bunu alır, yağ oranına bakar. Çünkü tüketiciyi kandırmak vardır burada. Hı hı. Peki bu yağı niye alırlar? Bu yağı alıp işte tereyağı yapacaklar. Ama müşteri niye bunu ister? Yarım yağlı niye? Yağ almayayım, işte diyet yapıyorum, yağsız süt kullanayım. Hı. Ya da kahve yaparken işte yağsız süt daha iyi oluyor falan gibi. Müşteri talebi aslında bu yani biraz da.
Burada yağı alınmamış süt tozu diye değerlendirebiliriz, anlayabiliriz.
Tabii
tam
yani
yağlı,
tam
süt
yağlı
tozunu
demek. Tam mevzuattaki tam yağlı sınırının içerisinde sütün toz haline getirilmiş hali. Eğer içerisinde laktoz ve dekstroz bazen oluyor. Laktoz nadirattan görüyorum. Hı hı. Yoksa sütün tozunda ciddi bir sıkıntı yoktur yani.
Kakao kitlesi demiş hocam. Kakao kitlesi nedir?
Şimdi şöyle, kakao yani şöyle nasıl tarif edeyim? Yani oval bir meyve. Kakao ağacı. Türkiye'de değil yani tropikal işte yerlerden gelen bir meyve.
Avokado gibi mi?
Avokadoya benziyor. Avokadoyu biraz daha uzatalım şöyle. Biraz da pütür pütür böyle üzeri, tamam mı? Bir meyve. O meyvenin içerisinde kakao çekirdekleri var. O meyvenin dış kısmı, etli kısmı şey yapmıyor, kullanılmıyor.
Yine avokado gibi düşünüp o çekirdeği de öyle düşünebiliriz.
Avokado öyle düşünmeyelim, çekirdeğini. Çünkü avokadonun çekirdeği bir tane büyük olur. Bunun içerisinde küçük küçük çekirdekler vardır.
Ha.
Küçük küçük böyle. Kahveden biraz daha büyük, bademe benzer. Bildiğin bademe benzer.
Anladım.
Bademi hayal et. Bademin çizgilerinin olmadığını hayal et bir de. Çizgisiz badem gibi düşün yani, tamam mı? Tabiri caizse. Bu çekirdekleri alırlar. Bu çekirdekleri kavurup yüksek sıcaklıklarda preslerler. Aynı bildiğin yağlı tohumları, işte bizim fındığı, ay çekirdeğini, mısırı yaptıkları gibi, mısır özünü. Presledikleri zaman elde ettikleri bir yağ çıkar. Buna kakao yağı denir. Kakao çekirdeğinde yanlış hatırlamıyorsam %50-55 arası, 52 civarı yağ vardı.
Oo.
Ciddi bir yani yağlı bir çekirdek yani bu.
Yarısı yağ.
Yağlı tohumlar diyebiliriz bunları aslında. Kakao da böyle. Bunu sıkınca kakao yağı çıktı ya. Geri kalan yağı alınmış böyle bulamaç, biraz proses bilgisi vereyim.
Posası.
Posası vardır. Ama bunda henüz işte tabii sıkarak, presleyerek elde ettiğin yağ miktarı yarısı civarıdır. Yani %20-25 civarında bir yağ alabilirsin. Eğer posasının içindeki yağı ekstra almak için bir solüsyon, işte hexan gibi bir şey kullanmazsan alamazsın onu yani. Onu ekstra bir solüsyon kullanman lazım. Şu an prosesin o detayını bilmiyorum. Hani onu da alıyorlar mı almıyorlar mı bilmiyorum. Ama alabilirler yani, zor bir şey değil. Bu geri kalan bulamaç olan şey, o posa diyelim, yağlı, %20 civarında yağ içeren. Bu biraz böyle cıvık, biraz bulamaç olduğu için Fransızca'da sıvı, bulamaç manasına gelen likör kullanılır. Likör kelimesi. Bak burada önemli bir bilgi vereceğim. Şimdi piyasada bir takım, yani ne diyeyim yani, bilinçsizler mi diyeyim, işte proses bilmeyenler diyeyim. Halkın bilmemesinden bahsetmiyorum. Halk bilmez zaten.
Bazen üstünde yazıyor değil mi? Kakao likörü ya da çikolata
diyor ya,
likörü.
Şimdi onu da açıklayacağım, ötekini de açıklayacağım. Şimdi ya ben mühendisim, ben profesörüm, işte ben bilmem gıdacıyım deyip de piyasaya çıkıyorsan ya bunu bilmeden konuşma lütfen. Yani şimdi bunu bilmeden likör kelimesinden kaynaklı ya bunda alkol olabilir gibi bir takım saçmalıklar oldu piyasada. Bu tamamen şey yani, cehaletin bir göstergesiydi
likör,
yani.
Likör likiditeten kaynaklı olan bir şey
likör,
diyorlar.
İçki camiasında alkollü içkilerde geçen bir kelime ya likör, likörler vardır.
Evet.
Bu zannedildi. Ya bunu halk zannetsin, bir şey demiyorum ama sen bir gıdacıysan, işte gıdacıyım diye ben piyasada biliyorum diye çıkıyorsan, işte hocaysan bilmem neysen, bunu bilmek zorundasın kardeşim. Bunu bilmeden bu alkol içerebilir dersen saçmalarsın. Bu iyi bir malumat değildir yani.
Evet,
bu,
evet.
Bu olmaz yani. Buna hani hatta biz cevap verdik. Piyasada böyle bir inkar meydana geldi.
Örneklemeler verildi, evet. Ortaya konuldu.
Şimdi bu likör kelimesi Fransızca'da bulamaç, sıvı manasına gelen bir kelime olduğundan buna likör demişler. Bu. Eğer bunu kitle olarak, kakao yağı oda sıcaklığında katıdır hocam. Tamam mı? Sıvı değildir. Hindistan cevizi yağı gibi düşün. İşte tereyağı gibi düşün mesela. Oda sıcaklığında katı durabilen bir yağdır. Bunu sen o sıcaklığını soğutursan bir kitle halinde donar.
Öyle durur.
Bu kakao likörü ya. Hı-hı. Bu donunca kitle buna kakao olur. Kitlesi deniyor hocam.
Ya yani buna likör de yazılabilirdi.
Kakao likörü de yazan var, kakao kitlesi de yazan var. Hatta evet, bir kısım
ama likör yazıldığında böyle
alkollü içki zannediliyor.
Bilinçsiz şeyler
evet,
olabiliyor
yani. Bu buna girmeyin lütfen ya. Lütfen hani bilinçli şeylere evet. diyorum. Yani hatta bir kısmı şöyle yazıyor. Kakao likörü parantez kitlesi ya da kakao kitlesi parantez likörü diye. Bunu yazanlar da var.
Bu yalnız bir ara hakikaten bir şaia oluştu. Bunu şöyle, bunu normal halk içerisinde de hani kakao likörünü gördüğünde biz de gördüğümüzde acaba bunda içki mi var, bu nedir diye. En azından hani biz bilinçsizce bunu bu içkiymiş diye bütün dünyaya yaymadık ama bundan bir şüphelendik.
Halkın şüphelenmesine hiçbir şey demiyor. Yani halkın proses bilmemesi gayet normal ama evet. piyasada ben gıdacıyım diyen bir takım profesörler, bir takım hocalar, bir takım bilmem neyler diyeyim yani tamam X'ler çıktılar. Evet bu likörde alkol olabilir diye saçma sapan bir yorum yaptılar.
Evet.
Benim kan beynime sıçradı. Ya sen nasıl yapabilirsin bunu ya? Sen toplumu yönlendirmesi gereken bir insansın değil mi yani? Hani çıkmışsın piyasaya.
En azından araştır ya bir şey söyleyeceksen araştır.
Zaten. Ama araştırmış da literatürü araştırıyor. Sahayı bilmiyorlar hocam mesele bu. Bizim zaten yani özür dilerim hani biraz burada tevazu yapamayacağım yani. Gimdes olarak zaten gerçekten number one olmamızın Gimdes olarak en büyük nedeni budur. Sahayı biliyoruz hocam.
Sahanın içerisinde bütün
çünkü
her şeyi
realiteyle teorite tutmaz birbirini. Sen literatür araştırması yaparsan Türkiye'de sisteyin yok dersin. Ama gel bakalım bize sahaya gel bakalım. Ben elimle tutuyorum sisteyini ya. Görüyorum. Yani piyasadayım ben görüyorum yani. Yani o yüzden evet ya piyasada böyle hani özür diliyorum. Yani literatür tarayarak Facebook bilgisi, YouTube bilgisi bakarak 3-5 tane de bilimsel makale okuyarak işte doktorlar, diyetisyenler, gıdacılar çıkmış ve yüz binlerce takipçisi olan yani hesaplar bunlar. Üzülerek ben görüyorum, dinliyorum. Bize de sorular geliyor. Cevaplama çalışıyoruz. Şimdi kakao kitlesi veya kakao likörü. Hocam bunu da çeker, toz haline getirirsen kakao tozu olur. Bu kadar. Dolayısıyla buradan 3 tane şey çıktı. Kakao yağı, kakao kitlesi,
kakao tozu. Evet.
Yani
bunları zaten bu şimdi burada benim okuduğum şeyde kakao kitlesinin hemen yanında kakao yağı yazıyor.
Evet.
Şimdi bunu ikisini de kullanacaksan niye bunu olduğu gibi kullanmazsın?
Olduğu gibi kullananlar eskiden vardı. Yani kakao çekirdeklerini alıp eski anam babam usulü çikolatacılar da hala var bu. Bizim de bir tane firmamız hala bunu yapıyor. Kakao çekirdeklerini alıyor, kabuklarını ayıklıyor. Kabuklarını ayıkladıktan sonra öğütünce buna kakao nibi deniyor. Nibi. Hem nibi. Yağı hem kakaonun birlikte olduğu.
Kakao nibi.
Nibi. Nib diye bir ifade var. Buna kakao nibi denir mevzuatta.
Kakao dibi daha iyi olmaz mı?
Yok, nibi diye geçiyor. Bunu yapanlar var. Ama şimdi hocam bu şimdi herkes kakaoyu alacak, öğütecek. İşte bunu, bu ciddi bir proses yani. Herkes bunu yapmak istemiyor. Herkes işin kolayına kaçıyor. Ne yapıyor? Ya ben diyor yağını alayım, kakao tozunu alayım, kakao kitlesini.
Bu kakao nibi üretilirken o koku, kakao kokusu yayılıyor mu etrafa?
Tabii ki.
Şimdi şeyde bu Yıldız Teknik Üniversitesi'nin oralarda, Davutpaşa'nın oralarda. Bu kokuyu duyuyoruz. Orada bir fabrika var biliyorsunuz. Büyük bir firmanın fabrikası. Orada geçerken bu çikolatamsı, kakaomsu bir tabii. koku o bölgeye yayılmış vaziyette.
Ama orada sanki şey de var. Bisküvi falan da var.
Bisküvi de var evet.
Var, evet.
Yani bu acaba orada kakao nibi üretiliyor mu diye
yok,
bana düşündük.
Nibi yapmıyorlar hocam. Ben biliyorum. Büyük firmaların hiçbirisi nip yapmıyor yani. Kakao nibiyle uğraşmazlar yani. Bunu yapanlar butik.
E peki bu koku nereden geliyor?
Kakaodan geliyor yine. Kakao kitlesi alıyorlar. Kakao tozu alıyorlar. Kakao yağı alıyorlar.
Zaten o kokuyu yine veriyor yani.
Sonuçta sıcak bir proses var orada. Sıcak proses tabii ki sana koku verir yani.
O bölgeye komple yayılacak kadar tabii. net bir koku
verir hocam. Yani. Kahve de böyle değil mi yani?
Doğru kahve de
evet,
öyle.
Ya, uçucu evet. çünkü bileşenler var içlerinde. Şimdi bunu yani bunu alıyorlar. İşte kolaya kaçanlar böyle yapıyor. Artık uğraşmak istemiyorlar. Kakao yağını, kitlesini ve tozunu ayrı ayrı alıp kullanıyorlar. Ama bu işi geleneksel yapanlar hala var ya. Fransa'da da var, İtalya'da da var, Japonya'da da var, Türkiye'de de var. Hala
peki bu geleneksel yaptığında seri üretim yapabilir mi?
Yapabilir.
Butikte kalmayabilir yani.
Yapabilir. Bizim bir tane güzel. Firmamız şu anda yani bildiğin taş değirmenlerle, taş değirmen ya, anam babam usulü, eski usul taş değirmenle alıyor kakaoyu, kendisi kavuruyor, kabuklarından ayıklıyor, sonra bunu parçalayıp, taş değirmenlerde eze işte belli bir saat, belli bir zaman iyice böyle akışkan hale getiriyor. sıvı hale getiriyor. Ve bunları işte kalıplara döküp dondurup butik iş yapıyorlar ama yani evet bunu şeye döndürebilirler mi?
Akışkan olmasının nedeni de yağından dolayı oluyor değil mi? Tabii, yağla birlikte eziliyor aynen. Ve akışkan hale gelmeye başlıyor.
Aynen öyle. Sen onu bir şekilde eze artık hocam. Çikolata artık kendini salıyor.
Bir de kavrulduğu için yağ da biraz daha dışarıya çıkıyor. Tabii.
Yani bu kakao kitlesinde, kakao yağında ve kakao tozunda bizim gördüğümüz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla, şimdiye kadar araştırdığımız kadarıyla ciddi bir sıkıntı yok.
Eyvallah hocam. Buğday unu demiş. Buğday ununda...
O gofret var ya, hı-hı. O gofrette un var. Hı-hı. Gofretlik undur o. Buğday unu dediği, evet.
Ha, gofretlik unla normal un arasında nasıl bir fark
hocam,
var?
Hocam şimdi şöyle, sen unu ne yapacaksan ona göre sana katkı koyacağım der. Uncular.
Oo.
Sen ne istiyorsun?
Şimdi burada buğday unu dediğimizde bunu açmaya kalksak içindeki katkılarla sabah muhtemelen 50 tane böyle parantez çok içinde fazla. şu 50 tane madde
tabii.
Girecek değil mi?
Tabii ya bir sürü yani.
İçindekilerin
şimdi gofretlik madde. Evet içindekilerin içindekileri var şimdi orada buğday unu yazıyor. Ama o un ne var içinde? Hangi katkı var? Onu orada yazmaz zaten. Ama evet. Biz biliyoruz ki onun içerisinde gofretlik un var. Gofretlik un öyle basit bir un değildir. Ciddi katkıların olduğu. Çünkü o gofret, o çıtırtıyı vereceksin. O inceliği vereceksin.
Evet.
O her baba yiğidin harcı değildir. Yani sen nasıl bir davranış bekliyorsan, ekmekte nasıl davranış bekliyorsun? Kabarsın. Hı hı. Ama lavaşta tam tersi kabarmasın. Yufkada yırtılmasın.
Evet.
Gofrette çıtırtı. Baklavada haşırtı. Yani dolayısıyla şimdi sen ne bekliyorsun yani? İşte o hışırtıyı vermek için ayrı bir katkı.
O çıtırtıyı,
vermek için başka bir katkı. İşte kabarması için ayrı bir katkı. Kabarmaması için ayrı bir katkı. Şimdi bunların hepsi bu kaliteli demek değildir ha. Kalite izafidir hocam. Kabarması ekmekte kalitelidir. Lavaşta kaliteli değildir.
Doğru.
Sen ne istiyorsun yani?
Tabii.
Dolayısıyla burada evet bir takım enzimler, işlem yardımcı ajanları, maddeleriyle zenginleştirilmiş bir buğday unu vardır. Ve içeriğinin bunun içerisinden ne olduğunu bilemeyiz.
Çok güzel.
İçerisinde neler var? Enzimler. Vitamin olabilir mi? Evet, bazen olabiliyor. Daha çok enzimler var. Vitaminler hı-hı. olabiliyor. Bunların da işte mikrobiyal fermentasyonlu olanı var. Enzimlerin hayvansal olanı var. Daha çok artık mikrobiyaller kullanılıyor. Mikrobiyal ise besin kaynağı olarak ne kullanıldı? Necis bir madde girdi mi, girmedi mi? Proses yardımcıları ne? Köpük kırıcı ne? Bir sürü soru yani.
Benim aklımda bir ticari bir girişim var hocam. O ticari girişim için bir ürünün altyapısındaki o Ar-Ge'yi yaparken sizden ciddi anlamda ihtiyaç hissedeceğim yani sizden bu anlamda bir şeyler. Mesela buğday unundaki o çıtırtıyı verebilmesi için içine ne katılması gerekiyor? Ve bunlar katıldığında hakikaten Gimdes buna onay verebilir mi? Yani gofretlik bir buğday unu çıkarttığımızda Gimdes buna onay verebilir mi?
Yani hemen söyleyeyim. Zaten gofret çikolata sertifikalı çikolatalı gofret var.
Var. Evet.
Ya bu ne demek? Evet yani bir gofret, hı hı. O haşırtı, çıtırtı, kabarması, kabarmaması, açılması bilmem neyi bunların hepsinin helal ve tayyip yöntemi var mı? Var tabii ki de ya. Niye olmasın yani?
Çok güzel.
Yani biz şu detaylara hakim olmayız. Hangi katkıyı ne kadar kullanacaksın? Zaten gerek de yok o da bizim işimiz değil. Sen katkı firmasına diyorsun ki ben gofret yapacağım diyorsun. O katkı firması un firmasına gofretlik katkı gönderiyor. Diyor ki bir tona şu kadar bundan kat diyor. Bitti. Uncu bile bilmez bunu çoğunlukla bazen. Sen de uncudan
katkılar
ne istiyorsun?
Katkılar da mix yapılmış vaziyette. Mix karıştırılmış tabii, vaziyette gelir
tabii.
Değil mi?
Ha, bazı uncular bunu yapıyor. Ben kendi miximi kendim yapacağım diyor. Ona göre bir mühendis alıyor. Onu bilen bir mühendis alıyor. İşin tabii zorluk kısımları var. Ama sen çikolata yapacak bir gofret yapacak bir firma olarak da bunun detaylarını bilmene gerek yok. Sen diyorsun ki ben şu firmanın gofretlik ununu kullanıyorum diyorsun. Bitti yani. Mesele bundan ibaret.
Bitkisel yağlar demiş hocam. Palm. Bir de tam hidrojenize palm demiş.
Evet, aradaki fark nedir? Bunu görünce şunu anlıyoruz. Burada palm yağı varsa bir defa bu gerçek çikolata değildir. Bu bir kokolindir. Çünkü gerçek çikolata tamamen kakao yağı, kakao kitlesi, kakao tozu, şekerle yapılır.
Ve bu yeterli olur.
Yeterli olur. Ama bu pahalıdır. Kakao yağının yerine sen kakao yağı kullanmak istemezsen pahalı diye... Bunun yerine ne yapacaksın? Gözünün yağını kullanacak halin yok. Yani tavuk yağı da kullanamazsın. Kuyruk yağı da kullanamazsın. Buna muadil bir bitkisel yağ. En uygunu palm yağlarıdır. Ama palm yağları da şimdi nasıl hocam? Yani ben şimdi şöyle bir fantezi istiyorum. Ağzıma attığımda 8. saniyede erisin. İşte 18. saniyede boğazımdan akmaya başlasın gibi fanteziler de istiyorsan Buna palm yağı da yetmez.
Oo, çok güzel bir noktadan girdiniz şimdi. Evet. Evet.
Buna ne lazım? İşte hidrojenizasyon, esterifikasyon gibi senin nasıl bir fantazi istiyorsan ona göre davranış belirlemek için o yağı şekillendirmen lazım. O yağı şekillendirme işlemi de hocam bugün hidrojenizasyon ve esterleşme reaksiyonu dediğim interesterifikasyonla yapılabiliyor. Zaten biz bunlara da sertifika vermiyoruz işte. Yani bunların tamamı fantazidir ha, bak bunu söyleyeyim. Yani ben hocam ağzımda attım mıydı işte damağıma yapışmasın istiyorum. Damağıma yapışmasın ama işte hani çok da akışkan olmasın. Hı-hı. Bir miktar kalsın işte şu kadar saniye sonra erisin. Bu kadar zaman sonra dişimde parçalamaya çalıştığımda boğaza akmaya başlasın ama sıvanmasın gibi fantazileri istiyorsan evet hidrojenizasyon ve esterifikasyon gibi işlemlerle bu yağı modifiye etmen lazım.
Hocam ben milyonlarca lira reklamda bu işin para harcıyorum. Hah. Yani bunu yapmam lazım. Benim.
Evet. Zaten yani bu gerçek çikolatanın haricindeki işlemlerin yapılmasının temel nedeni bu. Yani gerçek çikolata evet çok güzel. Onun alıcısı belli. O damaklar çok özel damaklar. Ama hocam orası az yani. Orası az bir mahalle. Hmm. Ben şimdi 1 milyona mı göre hitap edeyim? 80 milyona mı hitap edeyim?
Tabii.
Kafa bu kafa. Patron ne yapar? Alır hesap makinesini. 80 milyon daha karlı der. Geçer. Bana ne yani? Yani gerçek çikolata yapacağım, idealist olacağım. Ben çikolatanın işte çikolata tanrısı olacağım falan gibi böyle bir kafa yok yani. Yani dolayısıyla paraya bakar yani.
Yani bunu kısıtlayan devlet olmuş olsa?
Devlet olsa başkadır yani.
Olay değişebilir.
Olay değişir yani.
Hı, olay
ama
değişebilir.
Hocam bunu kısıtlayacak devlet de olmaz. Bak sana söyleyeyim mi? Bunu kısıtlayacak halktır hocam. Ben hep derim halk en
hocam,
güzel
devlet denetçidir. Devlet kısıtlamazsa halk şöyle kısıtlayamaz. Şimdi daha ucuza bulduğu bir şeyi nefsani olarak canı çekecek. Hani bunu çok...
Ya eyvallah da niye Almanya çikolatası hep böyle hep şeydir? İşte Almanya çikolatası. İsviçre çikolatası. İtalyan niye? Hı. Adamlar işte bak bunu halk olarak da bilinçlenmişler, öğrenmişler. Demem o ki halk bilinçlenecek hocam.
Evet.
Yani nasılsanız öyle yönetilirsiniz.
Buyuran alttan yukarıya başlayacağız diyorsunuz.
Prosesin başlangıcının halk olduğunu hep söylemiştir. Hatta ayet de var yani. Bir kavim kendini düzeltmedikçe biz onlara düzeltici değiliz diyor. Allah söylüyor bunu.
Evet.
Yani dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum.
Hak ettiğimiz halk, gibi yaşarız
evet,
yani.
Halk en güzel denetçidir. O yüzden halkın bilinçlenmesi çok önemlidir. Biz eğer halkı bilinçlendirirsek halk zaten denetler merak etme. Hmm. Yer, yemez, tüketir, tüketmez. Tüketmeme hakkını kullanır.
Tabii satılmayınca da ben de giderim en yani. Güzelini yapmaya çalışırım.
Kesinlikle.
Fındık püresi varmış hocam içerisinde.
Fındık püresi fındıktan yapılan yine bir ezme fındığı hı-hı. alırlar. Fındıkta da yine %50-55 arası yağ vardır. Yine bunu ezerler. İşte makinalarda, bilyalı makinalar, işte ezme makinaları. Püre derler buna. Bir kısmı hı-hı. füre der. Fındıkta başlıyor ya. Füre. Pırasayla başlasa püre hani gibi işte ne bileyim yani gibi düşün. Çilekle başlasa çüre mi diyeceğiz acaba? O başka bir mesele.
Güzeldi. Fındık püresi.
Evet. Şimdi bunda da hileler var ama. Biz yakaladık yani. Şimdi mesela bir tane fatura gördük bir gün. Fındık püresi satılmış bir yere. Ucuz. Ve bu mümkün değil biliyoruz yani. Fındıktan yapman için bunun bu rakam olmaması lazım. Hemen bir denetim. Hemen bir baskın. Zaten leblebi yakaladık. İşte nohut yakaladık. Adam fındık yerine nohut leblebi karıştırarak bunu ucuzlatarak bir kısmı yer fıstığı karıştırıyor. Bir kısmı fındık yağını alıp onun içerisine yağ, ayçiçek yağı gibi işte başka yağlar karıştırarak hile yapıyor.
Leblebi ve nohut o lezzete ulaşamaz ya. Bence yer fıstığı biraz daha yakın bir lezzet.
Hocam her türlüsünü yaparız be. Biz gıda mühendislerinin üçkağıtçı olanları
aroma diyorsunuz hocam.
Aromayla, renklendiriciyle sana ben evet. öyle bir şey yaparım ki onu var ya fındık ezmesi diye yersin yani.
Yani leblebi tozunu fındık ezmesi diye yeriz.
Ya hocam soya yağıyla zeytinyağı yapıyor adamlar ya. Soya yağı ya. Pamuk yağı. Hmm. Geçen bir baktım bir tane analiz pamuk yağı. Net yani. Ya bütün analiz şeyleri onu gösteriyor. Ve zeytinyağı diye piyasada satılıyor bu. Rengi yemyeşil. Kokluyorsun o zeytinyağı kokuyor.
Kokuyu da vermişler.
Bugün aroma ve renklendirici var ya. Her türlü işin çözüyor
ya. Olayı bitiriyor yani.
Tabii ki yani. Şeytan da gıda mühendisi biliyorsun. Şeytan gıda mühendisi şeytanlar var yani. Sana şey yapıyorlar yani ona göre üflüyorlar yani.
Nişasta da varmış hocam içerisinde.
Dolayısıyla bu fındık füresi taşiş hile bakımından risklidir. Hı hı. O yüzden bu gerçekten düzgün yapılmalıdır. Hatta ben bazı çikolatacıları biliyorum. Hiç kimseye güvenmiyor. Bazı çikolatacılar kendi fındıklarını alıyor. Kendi ezmelerini kendi yapıyor. Ben bir piyasaya güvenemem diyor. Yani ne olacağı belli değil diyor piyasanın. Kendisi fındığını alıyor.
Ya şimdi öyle bir yapıyor. Şey söylüyorsunuz ki fındık püresini ben böyle bir üretici olsam ve fındık püresi istesem muhtemelen tadından, kokusundan anlayamayacağım herhalde. Fındık püresi olup olmadığını. Ya
anlayamazsın tabii abi. Adam %5 karıştırsa içine nasıl
anlayacaksın? Ancak analiz ettirmem lazım ki başka çaresi yok bu
evet.
İşin.
Evet. Ya düşünsene hani %100 deme. Hani şunu aklına getirme. Komple nohuttan yapmıyor adam.
Tabii canım.
Ya %20'sini nohut karıştırıyor. %10'unu nohut karıştırıyor. Bu da ona ciddi bir kar sağlıyor yani.
Nişasta var hocam içerisinde.
Nişasta normalde ciddi sorunlu bir şey. Mısır mı buğday mı? Yazıyor mısırdır muhtemelen.
Yok yazmıyor. Sadece nişasta diye yazmışlar. Yani
nişasta olur, patates olur, tapyoka olur. Burada önemli olan şey şu. Nişasta modifiye mi değil mi? Modifiye nişastaysa bu modifikasyon...
Modifiyelerde yazmak zorundalar mı? Modifiye nişasta
diye benim bildiğim acaba. Yazmak zorundalar diye biliyorum.
O zaman bu modifiye değil
demek. Ya yazmak yani ama işte yazmak zorunda da bunu kim takip edecek yani? Hani...
Bunu da takip ederler hocam ya.
Yani
ya Türkiye'de bulunmayan market, bulunmayan bakkal dükkanı ya mutlaka, olmayan bir ürün yani.
Şimdi mutlaka takip edilir doğru ama yani buna özel bir şikayet gelmezse bunun denetlemesi yapılacak da. Bir de şöyle bir analiz yok ki abi ben bunu bundan alacağım. Bunun içindeki nişasta modifiye mi değil mi? Hadi analiz yok bulamazsın ki sen bunu.
Ha işte bu mesele
bu önemli. Bulamaz ki zaten bulunamaz ki yani.
Bu mesele önemli.
Ya ben bir üretici olarak bulunamayacaksa.
Yaparım.
Ya yaparım ya her türlü çeviririm evet. Yani. Hani o yüzden hani üreticilere üçkağıtçı demiyorum. Ama nefse emmareye güven olmaz diyorum.
Güzel. Yani yani daha konuyu hemen genelleştirdik.
Evet yani.
Güzel oldu hocam. Emilgatörler. Emilgatörlerin detayları verilmiş ama. Hmm. Amonyum, fosfatlar.
Tamam.
Soya lesitini, poliglyserol, polirisinolat diye yazmışlar. Hmm. Evet bu. Bu var sadece hocam. Emilgatörlerde.
Yani emilgatörler yağ bazlı ürünlerdir. Fosfatlar hariç, poliglyserol. Polirizenoalet dediğin şeyler. Hı hı. O bunlar hep yağ bazlı ürünlerdir. İçerisinde birkaç tane karışım da olabilir. Bunların detaylarına bakmak lazım. Lesitin de aynı şekilde. İşte alkoldür. Bu yağın tohumunun genetik modifikasyonla olup olmama durumudur. Hı. Proseste kullanılan yardımcı maddelerdir. Bu peki bunun amacı ne? Bunu kullanmanın amacı ne? Şimdi burada şeyler var. Yani şimdi şeker var, yağ var. Hı hı. Protein kısmı var. Süt tozu falan işte gibi düşün.
Evet.
Şimdi bunlar hocam ayrışma eğilimindedir. Sıvıyken düşün. Katıyken düşünme. Hı-hı. Sıvıyken bunlar ayrılmasın. Faz ayrımı oluşmasın diye. Bunları bir arada tutan, homojen tutan maddedir emülgatörler.
Evet.
O yüzden sen bir karışım ürün yapacaksan ve homojenize olsun istiyorsan her zaman emülgatör kullanmak zorundasın. Bu emülgatörlerin görevi bu. Fosfat muhtemelen gofret kısmında kullanılmıştır diye düşünüyorum. Fosfatın
ne işe yarıyor? Gofretteki
ya
fosfat.
O yapıyı, tekstürü düzenlemek için kullanılan bir katkı. Hmm. Ciddi bir sıkıntılı bir şey değil. Ama diğerleri mutlaka hem tohum bakımından genetik modifiye olmayan bir tohumdan elde edilen yağdan çıkan bir emülgatör olup olmadığını bakmak ve yardımcı maddelerde varsa, katkılar varsa onlara bakmak lazım. Emülgatörler risklidir.
Şimdi bu şu an böyle katı formunda duruyor ya bizim elimizde.
Tabii.
Bunu normalde mesela 10 derecede ya da 20 derecede diyeyim. 20 derecede eriyor olması gerekirken yani 20 derecede erimemesi için içerisinde emülgatörler vesaireler bunlar katılması mı gerekiyor?
Emülgatörden ziyade o hidrojenize yağlar işte onu yapıyor.
Hmm.
Biraz daha katı formda tutmak için.
Sıcaklığa biraz daha dayansın.
Dayanıklı tabii.
Hmm.
Evet.
O önemli bir şey.
Evet.
Bir tane daha var hocam burada söyledi. Yağı azaltılmış kakao tozu demiş.
Kakao tozu da bahsettik.
Evet kitle yağ ve toz demiştik.
Ya,
evet.
O yağ azaltılmış ne demek? Demek ki o kakao kitlesindeki yağ bir miktar daha alındı. Hı hı. Çünkü evet yani böyle bir talep olacaktır. Ben kakao kitlesinin yağı azaltılmasını istiyorum. Yağsız bir kakao kitlesi istiyorum.
Hı hı.
Orada aynı bizim yağ sektöründe kullanılan presten sonra kalan posadaki yağı almak için ay çekirdeğinde de böyle mısırda da böyle hepsinde böyledir. Hegzan dediğimiz solüsyonla oradaki yağ da alınır. Hı hı. Posada artık %1-2-3 civarında bir şey kalır. Bunu da bu şekilde azaltıp o kakao kitlesindeki yağı azaltarak elde ettikleri kakao kitlesini toz haline getirince de kakao yağı azaltılmış kakao tozu olur yani.
Tuz bir durum yok. Tuz var diyor hocam içerisinde. Tuzu daha önce konuşmuştuk.
Ya o topaklanma önleyici madde var.
Bizim evet.
Oradaki kılçığımız sadece E536.
Aroma vericiler yazmış. Aroma vericileri açmamış ama.
Yok mu bir şey?
Özellikle yok. Sadece virgül aroma vericiler virgülü kapatmış hemen tekrar diğerinde.
Aroma vericiler nedir? Yani orada elbette çilek aroması yoktur yani. Hani portakal aromasından ziyade. Hı hı. Orada çikolata aroması. Ne vardır? Fındık aroması. Bu tarz aromalar vardır. Gofret kısmında belki hani gofret aroması falan olabilir. Birkaç tane olabilir. Hı hı. Aroma deyince aklımıza iki şey gelmeliydi. Birisi alkol. Çözücü olarak alkol, etil alkol. Diğeri de aromanın kendi muhteviyatındaki hayvansal riskli katkılar. MSG dahil.
Bir de yumurta akı tozu diyor hocam son olarak.
Şimdi yumurta akı tozu da biliyorsun.
Ya yumurta akı toz yapılıyor muydu?
Tabii. Yani o likit yumurta var ya.
Evet.
Likit yumurtada ne konuşmuştuk hatırla. Bütün yumurta, likit pastörize yumurta. Yumurta sarısı ve yumurta akı.
Evet.
Pastörize olarak. Eğer sen bunları da spray dry'dan toz, işte süt tozu gibi düşün bir kuleden geçirirsen al sana yumurta akının tozu.
Bu benim hiç aklıma gelmemişti ya. Buna
ama burada da hile var hocam. Çok hile var. Yani yumurta akı tozunda da, yumurta sarı tozunda da, yumurta bütün yumurta tozunda da yani bir takım hileler var. Nişasta en masumu. Buraya işte dekstroz, nişasta, ne bileyim buna benzer birçok şey karıştırılabiliyor. Seyreltilebiliyor, karıştırılabiliyor. Bir de yumurta sıvısında şey kullanılabiliyor. Katkı kullanılabiliyor. Yani kıvam verici jelatin kullanan bile biliyorum yani. Duyuyoruz yani. Kıvam verici olarak. Bir de bütün yumurtadan likit yumurtayı yaparken o dışkı meselesinin bulaşmasını bahsetmiştim.
Bunları da bahsetmiştik, konuşmuştuk.
Evet, bunların hepsi yumurta, pastörize yumurta ve pastörize yumurtadan elde edilen tozlara sirayet eden risklerdir.
Yani toz deyince zaten yani şey yapılabilir, taşiş yapılabilecek tabii. Çok noktalar çıkıyor ortaya.
Çıkıyor evet. Çıkıyor.
Hocam vaktin sonuna geldik. Hatta biraz vaktimizi açtık. Allah razı olsun. Ben iki tane çikolata almıştım. İkisinden de gideriz diye ama bir tanesi bize yetti bir programı anlatmaya.
Diğeri de muhtemelen benzer katkılar içeriyor.
Benzer katkılar içeriyor. Dolayısıyla çok farklı bir şey yok bunda da. Dolayısıyla sadece bir ürünle de çikolatanın tüm detaylarına hakim olmuş olduk. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun hocam.
Kimde sertifikalı çikolatamızda var mı? Var. Heh. Biz izleyenleri en azından çikolatadaki bu risklerin bütün hepsinin denetlendiği, güvenli içeriklerle, temiz içeriklerle, helal içeriklerle yapılmış çikolatalı gofret, çikolata, tablet çikolata, draje çikolata, özel damaklara sahip olanlar için kakao nibinden yapılan niş özel çikolatalar da var efendim. Bunları da duyurmuş olalım yani.
Şimdi bu videonun altındaki yorumlardan bir tanesinde hemen ben söyleyeyim yorum yazılmadan.
Çikolatacılardan şey mi reklam aldınız? Kaç para çikolata verdiler? Hatta çikolata fabrikanız mı var?
Gibi.
Hayrettin Bey çikolata fabrikasına ortak mı? Hocam artık bunlara ya saçma sapan yorumlar yapılmaması gerek yok.
Eyvallah.
Bizi tanıyanlar hocam. Biliyorlar zaten. Yani.
Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Efendim bir sonraki bölümde inşallah sizden gelen yorumlara cevap vereceğiz. O yüzden yorumlarınızı bekliyoruz. Beğeni, paylaşım ve yorum bizi daha fazla insana bu programların ulaşmasını sağlayacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.